Ayrım 8. Altıncı duyunuza güvenmekten korkabilirsiniz. Altıncı duyuyu bilinçli olarak kullanmak cesaret ister. Her yerde altıncı duyunuza güvenmeyi öğrenmeniz gerektiği söylenir. İnsanların birbirlerine içindeki sese kulak ver, içgüdülerine güven gibi öğütler verdiklerini duyarız. Ancak altıncı duyuyu kullanmak güvenden çok daha fazlasını gerektirir. Çünkü kimi zaman aldığınız bilginin doğruluğunu aylar hatta yıllar sonra biri sizi arayıp sen haklıymışsın dediğinde anlarsınız. Altıncı duyumuz dünya ile ilgili ön yargılarımızla, mantık düşkünlüğümüzle ve sağ duyuya duyduğumuz aşırı güvenle başa çıkmak zorundadır. İşte insanların altıncı duyuyla edindikleri bilgileri hafife almanın sıkça kullanılan birkaç şekli. Bu çok saçma, bu hiç de mantıklı değil, bunu kafamdan uyduruyorum, gelecekte olacakları bilmek imkansızdır, bu doğru olamaz, bu hiç de gerçekçi değil, bu aptalca. Daha bunun gibi kaç ön yargıyı zihnimizden atmamız gerekiyor. Bir öğrencinin yaşadıkları. Bir kalça ameliyatı için hastaneye yatmadan önce şirketimin yönetim kuruluyla bir toplantı yapıyorduk. Hepimiz yıllardır Laura'dan öğrendiğimiz teknikleri strateji belirleme toplantılarımızda kullanıyorduk. Yanıtlanacak soruları belirlemiş, izlenimlerimizi yazmaya başlamıştık ki içimde bunun son toplantım olacağına dair çok güçlü bir duygu belirdi. Yazmayı bıraktım. Dirseklerimi masaya dayadım ve başımı ellerimin arasına aldım. Benim durumumu fark eden birkaç kişi daha yazmayı bıraktılar. Ve altıncı duyularımızın ameliyatımla ilgili verdiği bilgileri paylaştık. Ortağım ameliyat sırasında kalbimin duracağına dair bir izlenim aldığını ama bunun altıncı duyusundan değil korkusundan kaynaklandığını düşündüğü için bana söylemek istemediğini söyledi. O akşam Laura'yı aradım. Bana kalbe gerekenden fazla su gittiğini gördüğünü söyledi. Ameliyattan vazgeçmeyi düşünmeye başlamıştım. Laura ise kaygılarımı doktoruma açmamı önerdi. Doktorumla bu konuyu konuştuk. Narkozsuz yapılan ve oldukça acı veren bir işlem olmasına rağmen kalbimin içine bir monitör yerleştirilmesine karar verdik. Ameliyat sırasında kalbimle ilgili bir sorun çıktı ve bu sorun anında monitörden tespit edildi. Kalbim sıvıların fazla hızlı verilmesi yüzünden aşırı basınç altında kalmıştı. Daha sonra doktorum o monitör olmasaydı sorun anlaşılana dek kalbimin tamamen duracağını ve her zaman başarılı olmayan kalp masajını ya da elektroşoku denemek zorunda kalacaklarını söyledi. Doktorum aynı zamanda bir aile dostumuz olmasaydı bunları öğrenemeyecektim. Son derece güvenilir, harika doktorlarım olmasına karşın bir daha asla altıncı duyumun kendimle ilgili olarak söylediklerini göz ardı etmeyeceğim. Yargılarınızı askıya almayı öğrenin. Bir süredir size altıncı duyunuzun bilgi akışına açık olmanın önemini kabul ettirmeye çalışıyorum. Zihniniz size bu yolla hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir konuyla ilgili bilgi edinmenin imkansız olduğunu söyleyip dururken altıncı duyunuzla izlenimler almak ve bunları dile getirmek size zor gelebilir. İçinizden bir sesin bu çok saçma diye fısıldadığını duyabilirsiniz. Bu sesi duymazlıktan gelmeye çalışmayın. Onu da kaydedin ve devam edin. Bütün izlenimlerinizi oldukları gibi kabul edin. Mantığınızın, altıncı duyunuzun bilinç akışını nasıl sansürlediğini öğrenmeniz çok önemli. Genellikle zihniniz izlenimleri parazit, hayal, uyduruk olarak nitelendirir. Bunlar birer yargıdır. Mantığınız bilgi sahibi olmadığı bir konuda çalışmak zorunda kaldığında kendisini bu şekilde savunur. Aşağıdaki alıştırmada tüm izlenimlerinizi kaydedin. Eğer gerçek izlenimler beklediğinizde kafanızda G harfi dönüp duruyorsa söyleyin. Eğer sokaktaki arabanın kornası yüzünden düşünemiyorsanız söyleyin. Konuşurken sol ayağınız uyuştuysa söyleyin. Eğer iş yerinizdeki yetiştirmeniz gereken önemli bir işi aklınızdan çıkaramıyorsanız söyleyin. Bütün bunlar dikkate değer izlenimlerdir. Bir soruyu yanıtlarken düşündüğünüz, hissettiğiniz, algıladığınız, anımsadığınız her şeyi kaydedin. Güvenmeyi öğrenmek. Geçen alıştırmalarda bir soru vardı. Bu alıştırmayı bitirmeden o soruya bakmayın. Bunun yerine sanki o sorunun yanıtını zaten biliyormuşsunuz gibi yapmanızı istiyorum. Bu alıştırmaları okurken bir yandan da 96. sayfadaki sorunun yanıtını hazırladığınızı farz edin. Özel bir çaba sarf etmeniz, zihninizi zorlamanız gerekmiyor. Düşünmenize bile gerek yok. Sadece bu satırları okurken o sorunun yanıtı için gereken bilgiyi almakta olduğunuzu farz edin. Soruyu ya da yanıtı tahmin etmeyeceksiniz. Sizin istediğiniz bir araya geldiklerinde sizin için anlam ifade eden ve yanıtın niteliğini belirten bilgi parçaları edinmek. Bu parçaları tek başlarına anlamlı olmaları ya da mantıklı bir sıra izlemeleri gerekmez. Ne de olsa ne olduğunu bilmediğiniz bir soruyu yanıtlıyorsunuz, öyle değil mi? Şimdi bu sorunun yanıtını bulabileceğinizi ve bu sırada düşündüğünüz, anımsadığınız, kokusunu aldığınız, hissettiğiniz, işittiğiniz her şeyin sizi yardım edecek gibi parçaları olduğunu farz edin. Kaleminizle ya da kayıt cihazınızla tüm izlenimlerinizi kaydetmeye başlayın. Derin bir nefes alın ve burnunuza ne kokusu geldiğine dikkat edin. Ne işittiğinize dikkat edin, zihninizden neler geçiyor. Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve bu his sizde ne gibi anılar uyandırıyor? Tüm izlenimlerinizi yazın. Başka bir yerde olduğunuzu farz edin. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Etrafınızda neler var? Arka planda neler oluyor? Şu anda her şeyi fark edin. Bırakın algıladığınız şeyler kendi dünyalarını oluştursun ve siz bu dünyaları tanıyın. Gördüğünüz bir şeyin tadını alabilir ya da kokladığınız bir şeyin sesini duyabilirsiniz. Bütün bu duyularınızın birlikte çalışmasına ve yaratmasına izin verin. Şu anda neler hissettiğinize dikkat edin. Bahaneler. Söylediklerinize uyarak parazit gibi araya karışan şeyleri de kaydetmeye çalıştım. Ama tam anlamıyla bir tutukluk ve engellenme hissettim. Altıncı duyuma ulaşamıyorum. Hayır, böyle olduğunu sandınız. Belki de bu engelleme hissi sorunun yanıtının da ta kendisiydi. Hala parazit olduğunu hissediyorsanız bunu da yanıtın bir parçası olduğunu düşünün. Diyelim ki kafanızda bir reklam müziği ya da şarkısı çalıp duruyor. Bunu da yanıtınıza ekleyin. Gerekirse yanıtın bu şarkıdan ibaret olduğunu farz edin. Bu altıncı duyularını geliştirmeye yeni başlayan öğrencilerin sık sık yaşadıkları bir durum. Nedeni ise yargılama alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememeleri. Siz de bu durumla karşı karşıyasanız pekala yargılamaktan vazgeçmeyin. Bir başka deyişle izlenimlerinizi ifade ederken onları özenle 3 kategoriye ayırın. Gerçek izlenimler, hayal ürünü izlenimler, parazitler. Bu kitaptaki alıştırmalar sayesinde yanıtlarınızın doğruluğunu kontrol etme olanağına sahipsiniz. Böylece hangilerinin geçerli bilgi olduğunu, hangilerinin sayılmayacağını öğreneceksiniz. Ne kadar gelişme kaydedeceksiniz? Altıncı duyunuzu bilinçli olarak denetleyebilmek, bisiklete binmeyi öğrenmeye benzer. Öğrenene kadar çok pratik yapmanız gerekir. Öğrendikten sonra ise yürümek gibi kolay, kendiliğinden yapabileceğiniz bir şey haline dönüşür. Bunu söylüyorum çünkü bazı öğrenciler daha işin başından umutsuzluğa kapılmaya başlıyorlar. Her alıştırmanın kolayca yapılıp bitmesini beklemeyin. Bir müzik aletini altıncı duyunuzu akort ediyorsanız ve elbette bazı yanlış notalar duyacaksınız. Bütün bunlar da öğrenme sürecinin bir parçası. Altıncı duyu neden bildiğimizi bilmeden bilmektir. Altıncı duyu demekle neyi kastediyoruz? Kesin bir tanımını yapmadan altıncı duyu dediğimiz bir şey hakkında konuşup duruyoruz. Bu tanımı yapmamız gerekiyor. Çünkü altıncı duyu yanlış anlaşılmaya çok uygun bir kavram. Bu kitapta altıncı duyu olarak söz ettiğimiz şey İngilizce'deki incision kelimesinin bir anlamı. Bu kelime aynı zamana da içgüdü, önsezi, kehanet, hatta bilinçaltı anlamına da geliyor. Son zamanlarda İngilizce kolay anlaşılır ya da kendiliğinden yapılan intuitive anlamında da kullanılıyor. Altıncı duyu tıpkı diğer beş duyu gibi doğuştan sahip olduğumuz ve biz farkında olmasak da doğduğumuz andan itibaren işlevini sürdüren, bilinçli olarak bilgi sahibi olmadığımız konularda izlenimler aracılığıyla bize bilgi veren bir çeşit duyudur. Altıncı duyu iş başında. Yaşanmış bir olay. Yıllar önce iyileştirmem için 5 yaşında bir kız çocuğu getirmişlerdi. Sara'nın ansafeliti vardı ve 2 yaşında geçirdiği bir nöbetten sonra komaya girmiş ve katatonik bir durumda kalmıştı. Bana geldiğinde bir duvar gibi kaskatıydı ve hiçbir şeye tepki vermiyordu. Çenesi ve yumrukları öyle sıkı kenetlenmişti ki içimden hiçbir şey hissetmiyor olmasını diledim. Doğruca midesine sokulan bir boru aracılığıyla besleniyordu. Kendi kendine yapabildiği tek şey nefes alıp vermekti. Annesi Sara'yı koltuğa yatırıp benden ona bakmamı istediğinde içimden bu kız için hiçbir şey yapamam diye geçirdiğimi anımsıyorum. Çocuğun durumu ve annesinin ona bağlılığı beni öyle sarsmıştı ki bunun bir duygu mu yoksa altıncı duyumunun sesi mi olduğunu bilemedim. Annesinin bu çocuğu bana getirmesinin nedeni doktorluğunun çocuğun hiçbir şey bilmediği ve hissetmediğini söyleyerek onu bir enstitüye yerleştirmek istemeleriydi. Annesi bunu yapmadan önce her yolu denemek istiyordu. Ona bu çocuk için yapabileceğim bir şey olmadığını, kararını, doktorların söylediklerini, kendi sağduyusunu dinleyerek vermesi gerektiğini söyledim. Yine de pek umutlu olmamama rağmen çocuğu iyileştirmeye çalıştım. Çalışırken zihnimde korkunç görüntüler belirdi. Yüzü kanlar içinde bir adam, ardından çocuğun kanlar içindeki yüzü. Önce ayrı olan bu görüntüler daha sonra birbirleriyle iç içe geçiyordu. Zihnimdeki görüntüler adamın yüzünü uzaklaştırmaya, yalnızca çocuğun yüzünü görmeye çalıştım. Çocuğun adamın peşinden gitmek istediğini hissettim ve içimden ona benimle ve annesiyle kalmasını söyledim. Bunları yaparken çocuğun iyileşeceğine dair güçlü bir umuda kapıldım. Ama gözlerimi açıp karşımdaki tepkisiz spastik çocuğu görünce yanıldığıma karar verdim. Birkaç gün sonra annesi beni aradı ve Sara'nın dudaklarını yalamaya başladığını söyledi. Bu bana çok küçük bir ilerleme gibi geldi. Ama annesi çok sevinmiş, çok heyecanlanmıştı. Benden çocukla ilgilenmeye devam etmemi istedi. Sara'nın iyileşeceğine dair tüm kalbiyle inanıyordu. Onu bu boş umudunu alevlendirmek istememe rağmen birkaç seans daha yapmaya karar verdim. Böylece hiç olmasa annesi doktorların haklı olduğunu anlar ve çocuğu enstitüye yatırmayı kabul eder diye düşündüm. Sara'yla haftada bir iyileştirme seansı yapmaya başladım ve çocuk iyileşmeye devam etti. Bunu seyretmek büyüleyiciydi. Sadece durumun umutsuz olduğunu sandığım için değil, iyileştikçe tıpkı bir bebek gibi inanılmaz bir hızla öğrendiğini görmek, sesler çıkarmaya, kelimeler söylemeye ve cümleler kurmaya, yuvarlanmaya, oturmaya, emeklemeye ve nihayet yürümeye başlamasını görmek çok sevindiriciydi. 6 ayın sonunda annesine Sara'nın babasının nerede olduğunu sordum. Sara henüz 1,5 yaşındayken babası başından kurşunlanarak ölmüştü. Hala orada sırada bu güzel çocuğu görüyorum. Şimdi okula gidiyor ve dersleri gayet iyi. Merak ediyorum acaba çocuk babasının ölüm şeklini hissedip bunu bir şekilde kendi bedeninde mi tekrarladı? Yoksa babasının ölümcül bir yara aldığı yerden başından hastalanması yalnızca bir rastlantı mıydı? Her ne olursa olsun çocuğun iyileşmeyeceğini söyleyen o sese kulak vermediğime çok memnunum. Altıncı duyunuz da en az diğer beş duyunuz kadar gerçektir. Yaşadığınız dünya hakkında bilgi edinmek için beş duyudan dokunma, görme, koku alma ve işitme, tat alma duyularından yararlanırsınız. Bu kitabı elinize alıp okurken de bu duyularınız aracılığıyla bilgi toplarsınız. Örneğin kitabın ağırlığını hissediyorsunuz, sayfaları çevirirken çıkan sesi duyuyorsunuz, gözleriniz sayfadan yansıyan ışığı algılıyor. Bu ışık göz merceğinden geçerek retinaya uyarıyor. Retina da optik sinirler aracılığıyla beyninize mesaj gönderiyor. Altıncı duyunuzun bu beş duyudan tek farkı şu. O tüm duyularınızdan bağımsız olarak bilgi edinir. Altıncı duyunuz bilgi toplarken belleğinize, deneyimlerinize, duygularınıza ya da diğer düşünsel işlevlerinize bağlı değildir. Ama bilginin yorumlanması aşamasında bunlara başvururuz. Altıncı duyunun tanımı. Altıncı duyu şu şekilde tanımlayabiliriz. Altıncı duyu sorulan bir soruya karşılık olarak düz bir çizgide gitmeyen ve deneye dayalı olmayan bir yöntemle bilgi toplama ve yorumlama aracıdır. Şimdi bu tanımlamayı ayrıntı olarak inceleyelim. Birincisi, altıncı duyu düz bir çizgide gitmeyen bir yöntem kullanılır. Bilinen bir mantık yöntemi olan tümden gelim, önermelerle ve bilgiyle başlar. Bu önermelerden ve bilgilerden sonuçlar çıkar. Öte yandan altıncı duyu mantıklı adımlarla ilerlemez. Altıncı duyu mantık yürütmez, buna ihtiyacı da yoktur. Altıncı duyu bilir, hem de anında ve doğru olarak. Mantık ağır adımlarla ilerlerken altıncı duyu anında bilgi sağlar. Altıncı duyu gerçeği parça parça ve genellikle semboller halinde algılar. Bize bu sembolleri yorumlamak ve bir araya getirerek anlamlı bir bütün oluşturmak düşer. Bir öğrencinin yaşadıkları. İşleri kötüye giden bir şirketi satın almayı düşünüyordum. Fabrikanın ürettiği mal beni pek ilgilendirmiyordu. Ancak tesisleri çok iyi durumdaydı. Bu tesisleri niçin kullanacağıma dair pek bir fikrim de yoktu. Laura ile birkaç yıl önce o zamanlar çalıştığım şirketin satılacağına dair bir söylenti ortalıkta dolaşırken tanışmıştım. Bana söylentilerin doğru olduğunu ve şirketin kime satılacağını söyledi. Kimlerin işten çıkarılacağını, kimlerin kalacağını nedenleriyle anlattı. Satın alan şirketin hedeflerini ayrıntılı olarak anlattı. Neden katı bir politika izlediklerini ve onlarla nasıl çalışacağımı açıkladı. Bu bilgi sayesinde işimi yitirmekten kurtuldum, ancak daha sonra o şirketten kendi isteğimle ayrıldım. Laura o seansta aldığımız notların bir kopyasını da bana vermişti. Geçen yıllar boyunca sık sık o notlara baktım. Yıllar öncesinden işimle ve hayatımla ilgili çok doğru tahminlerde bulunmuştu. Laura'ya ikinci gidişimde elimde kesin bir soru listesi vardı. Birlikte satın almayı düşündüğüm şirket için bir strateji belirledik ve bunu işleme koyduğumuzda son derece başarılı oldu. Laura henüz üretilmemiş bir malın piyasaya sürümünden çıkacak bir sorunun önceden gördü ve henüz tasarlanmamış bir ürünün bitmiş hali hakkında bana çok değerli bilgiler verdi. Laura'nın yardımıyla daha piyasaya çıkmamış rakip firmaların mallarını ve rekabet stratejilerini bile öğrendik. Ben ateistim ve bir gece ansızın insanın içine doğuveren şeylere inanmam. Ama işe yarayan ne varsa değerlendirmekten yanayım. Laura'nın gördükleri inanılmaz da olsa öyle şok falan olmadım. Ama ardından beni bile hayrete düşüren bir şey söyledi. Benim de aynı şekilde ve aynı doğrultuda yorumlar yapabileceğimi. Ona şirketimde kurs vermesini teklif ettim. Çalışanlar pek açık fikirli insanlar değildi ama aralarında en kuşkucu olanlar bile sonuçların müthiş olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Hepsi altıncı duyularını kullanabiliyorlardı. Hatta bazıları bu konuda olağanüstü yetenekliydi. Bu yolla özellikle yetenekli olanları belirledik ve onları işin tasarım aşamasında görevlendirdik. Şu anda şirketimde altıncı duyu ile bilgi edinme tekniklerinden yararlanıyorum. Altıncı duyu ile aldığınız bilgi somut gerçeklerin yerine geçmeyebilir. Ancak mantık yoluyla ulaşılamayan gerçeklere ulaştığı kesin. Altıncı duyu deneye dayalı olmayan yöntemlerle bilgi toplar. Örneğin size yarın işe gidip gitmeyeceğinizi sorsam. Eğer yarın hafta sonu tatili değilse ve ani bir hastalık ya da engel çıkmazsa iş yerinize gideceğinizi söylersiniz. Bu deneye dayalı bir varsayımdır. Oysa altıncı duyu bu soruyu yanıtlamak için bu bilgilere ihtiyaç duymaz. Altıncı duyu ile hakkında hiçbir şey bilmediğiniz konulardaki soruları da yanıtlayabilirsiniz. Bu farkı açıkladıktan sonra sanırım altıncı duyunun bilgi edinme yöntemiyle deneye dayalı olan yöntem arasında çizgiyi kesinleştiririz. Sizce bir Kızılderili'nin kendi bilgilerine dayanarak yağmur yağacağını söylemesiyle televizyondaki hava durumu sunucusunun elindeki bilgilere dayanarak yağmur yağacağını söylemesi arasında bir fark var mı? Gerçekte her ikisi de deneye dayalı yorumlardır. Burada sözünü ettiğimiz şey elimizdeki imkanlarla edindiğimiz bilgi. Kızılderili hava durumu sunucusundan farklı bilgilere dayanarak yorum yapar. Ama bir gemi kaptanıyla romatizması olan biri de farklı bir verilere dayanarak tahmin yürütür. Yazının icadından önceki çağlarda kabileler halinde yaşayan insan, dünya ile ilgili bilgi edinmek için altıncı duyusunu şimdiki insana oranla çok daha fazla kullanıyordu. Altıncı duyu deneye dayalı bir yöntem kullanmaz. Ve altıncı duyuyla edindiğimiz bilgiyi diğer beş duyunuzla alamazsınız. Ancak izlenimlerinizi yorumlayarak çıkardığınız sonuç deneye dayalı bir yöntemle yorumlanmış bilgidir. Altıncı duyunuzla geleceğe dair bir izlenim aldığınızda mantığınızla gerçek bir olay ya da görüntü müşrisine değerlendirip yorumlayabilirsiniz. Altıncı duyu aldığı bilgiyi yorumlar. Altıncı duyu yalnızca bilgi almakla kalmaz. Bu bilgiyi yorumlar. Zaten izlenimlerin değerlendirilebilmesi için yorumlanarak anlamlı bir bütün haline getirilmeleri gerekir. Tıpkı rüyalarımızın da yorumlanarak anlam kazanmaları gibi. Altıncı duyuyla edindiğimiz bilgi oldukça simgeseldir. Kendimizi ifade etmek için kullandığınız konuşma dilinin aksine iç dünyamızı dili simgelerle oluşur. Çoğumuz simgeleri ilkel, belirsiz, dolaylı bir iletişim yolu olarak görürüz. Neden altıncı duyunun daha açık ve net bir dil kullanmadığını merak ederiz. Oysa gerçekte simgeler son derece geniş ve gelişmiş bir iletişim aracıdır. Bir simge sıradan bir kelimeden çok daha fazla anlam içerir. Bu yüzden edebiyatçılar simgeler aracılığıyla okuyucuya pek çok düzeyde geniş bilgi verme yönteminden yararlanırlar. Gene bir öğrencinin yaşadıkları. Laura'ya erkek arkadaşımın ölümünden sonra gitti. Erkek arkadaşım genellikle AIDS hastalığında görülen bir tür zatürreden ölmüştü. Ancak onu kaybetmenin şokuyla öyle sarsılmıştım ki toprağa verilmeden önce ona AIDS testi yapılması gerektiğini akıl edemezdim. Bunu izleyen birkaç ayı korku içinde ölmeyi bekleyerek geçirdim. Ne yeni bir ilişkiye ne de uzun vadeli bir projeye başlamaya cesaretim vardı. Erkek arkadaşımın ölüm şeklinden ve korkularından kimseye söz etmedim. Laro'nun ofisine girdiğimde bana ilk söylediği şey sağlığın çok iyi, neden yarın ölecekmiş gibi yaşıyorsun oldu. Altıncı duyunun varlığına inanmıyordum ve geleceği okumanın ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu. Bu ufak tefek kadının kimsenin bilemeyeceği bir şeyi bu kadar açıkça söylemesi beni öyle şaşırtmıştı ki. Ona her şeyi olduğu gibi anlattım. Bana bir terapistin ve bir doktorun telefon numaralarını verdi. Önce terapistle görüşmemi, sonra doktora gitmemi önerdi. Test sonucu ne olursa olsun yeni duruma alışmak için yardıma ihtiyacım olacağını söyledi. Ben onun önerisine kulak asmayarak önce doktora gittim. AIDS testi yaptırdım ve sonuç negatif çıktı. Bundan sonra hayatımı en zor aylar başladı. Marksız bir yaşamı kabul etmem gerekiyordu. Şiddetli bir depresyona girdim. Bir yıla yakın bir süre Laura ile görüşmedim. Sonunda onu yeniden aradım. Bunun nedeni yaptığımız seansta aldığım notların tamamen doğru çıkmasıydı. Bana iş değiştireceğimi ve bir ortaklık teklifi alacağımı söylemişti. O sıralar bana çok anlamsız gelen bu tahminlerin ikisi de gerçekleşti. Çalışacağım şehrin ve ortağımın adını bile doğru söylemişti. Bütün bunları nasıl bildiğini çok merak ediyordum. O zamandan beri Laura'nın öğrencilerinden biriydim. Ve altıncı duyumu hayatımın her anında kullanıyordum. Altıncı duyuyu dinlemeyip mantığımın söylediğini yapınca olanları gördüm. Bir doktora gittim, gerçekleri öğrendim ve uzun bir süre tek başıma bu gerçeklerle başa çıkma savaşı verdim. Sonunda terapiye başladım. Keşke bunu daha önce yapsaydım. Laura benim HIV virüs taşımadığımı gerçekten de biliyor muydu bilmiyorum. Bunu ona sorduğumda bana iki enjektör kan vererek kesin bir yanıt alabilecekken benim ne gördüğümün ne önemi var dedi. Kesin teşhisi koyacak kişinin kendisi olmadığını, hatta bir teşhisin yol açacağı psikolojik sarsıntıyı da kendisinin tedavi edemeyeceğini söyleyerek beni bu konularda uzman olan kişilere gönderdi. Her an ölme korkusunun gölgesinde yaşamayı sürdürseydim şu anda ne halde olurdum bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Altıncı duyu sorulan bir soruya yanıt verir. Son olarak altıncı duyunun harekete geçmesi için ortada bir soru olması gerekir. Soru altıncı duyunuzu bir konu üzerinde yoğunlaştırır ve bu konuda bilmeniz gerekenleri size söyler. Her an içinizde yanıtlanmayı bekleyen milyonlarca soru oluşur ve milyonlarca yanıt şekillenmeye başlar. İnanç bile bir sorudur. Tüm duyularımız çevremizin ve beden makinesinin ortaya koyduğu sorulara yanıt vermekle meşguldür. Duyularımızın görevidir bu. Mantığımızın görevi bu duyuların sağladığı bilgiyi etkili olarak kullanılabilecek şekilde yorumlamaktır. Altıncı duyu da aynı amaca hizmet eder. Altıncı duyumuzu keşfetme, geliştirme süreci içinde duyularımızı bilgi edinme kapasitenin ne kadar sınırsız olduğunu göreceksiniz. Altıncı duyu farkında olmadan sorduğunuz sorulara bile yanıt verir. Altıncı duyunun görevi zihnimizin beş duyu aracılığıyla ulaşamayacağı bilgileri bilincimize sunmaktır. Örneğin tanımadığımız insanlarla bilmediğimiz yerlerle ilgili bilgiler. Bu bölümde altıncı duyunun ayrıntılı bir tanımını yaptık. Ancak bu tanımların ve açıklamaların kafamızı karıştırmasına izin vermeyelim. Unutmayalım ki altıncı duyuya zaten sahibiz.